Ayrım 5. Sayfa 51. Sosyal ve içtimai hayat. Cenab-ı Hak kullarının toplum içinde yaşamasını irade buyurmuş ve onları birbirlerine muhtaç bir vaziyette yaratmıştır. Namazları cemaatle kılmayı, fakirlere zekat vermeyi ve imkan bulanların bütün İslam aleminin bir nevi yıllık kongresi mahiyetinde olan hacca giderek farklı milletlerden din kardeşleriyle tanışıp kaynaşmalarını ve böylece içtimaileşmelerini telkin etmiştir. Bütün bunlar insanların Allah'a kullukta yardımlaşmaları ve birbirlerini teşvik etmeleri içindir. Bu sebeple Cenab-ı Hak içtimai hizmetlere büyük ecirler lütfetmiştir. Nitekim Allah Resulü ashabına, bugün kim bir cenaze namazına iştirak etti? Bugün kim bir yoksulu doyurdu? Bugün bir hasta ziyaretinde bulunan var mı? Diye sorar. Ve kim bu salih amelleri bir araya getirirse o mutlaka cennete girer buyururdu. Müslim, Fedailus, Sahabe 12. Peygamber Efendimiz bu sualleriyle bir müminin sırf ferdi muhtevada kalmayıp içtimaileşmesinin, yani bencillikten sıyrılıp diyarkan ve cömert bir gönle sahip olmasının zaruretini ifade etmişlerdir. Nitekim bir hadisi şeriflerinde de Müslümanların dertleriyle dertlenmeyen onlardan değildir buyurmuşlardır. Taberani el-Mucemurs Sair 2-131/907, Beyhaki Şuab 7-361. Peygamber Efendimiz içtimai ibadetlerde de ümmetine bizzat en güzel örnek olmuştur. Bunun bir misali şöyledir. Resulullah Efendimiz'e hizmet eden Yahudi bir çocuk vardı. Bir gün hastalandı. Efendimiz onu ziyarete gitti. Yahudi çocuk ve babası bu nezaket ve alakaya hayran oldu. Efendimiz Yahudi çocuğa Müslüman ol buyurdu. Çocuk yanında duran babasına izin ister gibi baktı. Babası da yıllardır güzellik ve iyilikten başka bir şeyini görmediği Allah Resulü'nü kastederek oğlum Ebul Kasım'a itaat et dedi. Bunun üzerine çocuk Müslüman oldu. Resulullah hastanın yanından çıkarken onu ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek duyduğu nihayetsiz sevinci ifade buyurdu. Buhari Cenâiz 80. Hazreti Peygamber Efendimizin hasta ziyaretindeki edebi de çok inceydi. Hastanın yanında ümit var konuşmak ve güzel şeyler söyleyerek ona moral vermek gerektiğine dikkat çekerek şöyle buyurmuşlardır. Bir hastanın yanına girdiğiniz zaman onun eceli hakkında rahatlatıcı ve ferahlatıcı güzel şeyler söyleyin. Bu sözler hastanın başına gelmesi mukadder olan bir şeyi geri çevirmez fakat onun gönlünü hoş eder. Tirmizi Tıp 35/2087. Yine Efendimiz diğer bir hadisi şeriflerinde de şöyle buyurmuşlardır. Hasta veya ölünün başında bulunduğunuz zaman güzel sözler söyleyiniz. Zira melekler sizin dualarınıza amin derler. Müslim Cenâiz 6. Hadisi şeriften de anlaşılacağı üzere İslam insanı daima diyarkamlığa, yani başkalarını da düşünmeye sevk eder. Kişinin şahsi kurtuluşunun başkalarının da kurtuluşuna hizmet etmekten geçtiğini telkin eder. İslam toplumunda fertler birbirlerinden maddi ve manevi bakımdan mesuldür. Mümin mümine zimmetlidir. Toplum bünyesi böylesine yüce bir mesuliyet ve merhamet ağı ile örülmüştür. İmanın en büyük meyvesi olan merhamet de elde var olanı mahrumlarla paylaşmayı, onların mahrumiyetini telafi etmeye çalışmayı gerektirir. Nitekim İslam'ın bu güzelliklerinin kamil manada yaşandığı Halife Ömer bin Abdülaziz zamanında toplumdaki bu merhamet ağının hassasiyet, derinlik ve sağlamlığı sebebiyle zenginler zekat verecek fakir bulamaz hale gelmişlerdir. Müslümanın din kardeşine tebessüm etmesi, selam vermesi, yoldaki taşı kaldırması, yabancıya yol göstermesi, yükünü taşıyamayana yardım etmesi, bilmeyene öğretmesi, helalinden rızık kazanarak ailesini geçindirmesi, matemlerin civarında bulunup kalbi kırıkları teselli etmesi, infakta bulunması ve emsali bütün hayırlar mümin için kıymetli birer içtimai ibadet ve hizmettir. Lütuf ve rahmetinin büyüklüğü sebebiyledir ki Cenab-ı Hak kullarına hayır yollarını kolaylaştırmış ve bu hizmetlerin karşılığında büyük mükafatlar vaat etmiştir. Bu itibarla kamil müminler cennete girinceye kadar hiçbir hayra doymazlar. Ecdadımız Osmanlı'da içtimai hizmetlerin ehemmiyetini çok iyi idrak etmiştir. Bu sebeple de şahsi ihtiyaçlarını karşılamak için gösterdikleri gayret ve himmetten daha fazlasını halkın istifade edeceği eserleri inşa etmek için göstermişlerdir. 26 bin küsur vakıf kurarak insanlara yapılan müstesna hizmetlerin yanı sıra nebatata ve dağlardaki vahşi hayvanlara bile şefkat ve merhamet elini uzatmışlardır. Gereksiz yere yaş bir ağaç dalının koparılması yasaklanmış, bir karıncayı bile öldürmekten sakındıran gönül terbiyesi verilmiş, böylece dağın taşın, kurdun kuşun bile huzur içinde yaşadığı bir toplum meydana getirilmiştir. Ne yüce bir gönül hassasiyetidir ki köle ve cariyelerin kırdıkları eşyalar sebebiyle azarlanıp incitilmemesi için insan haysiyetini koruyan, kalpleri ihya eden vakıflar kurulmuştur. Ne muazzam bir ufuktur ki Şam'ın tatlı suyunu haremeyindeki hacılara götürmek için vakıflar kurulmuştur. Günümüzün menfaatperest ve bencil zihniyetlerinin katiyen kavrayamayacağı, hatta nice nezaket ve zarafet timsali davranış güzellikleriyle bir faziletler medeniyeti meydana getirilmiştir. Velhasıl kamil bir imanın ilk meyvesi yaratandan ötürü yaratılanlara gösterilen şefkat ve merhamettir. Şefkat ve merhametin en güzel tezahürü de mahlukata hizmettir. Bu sebeple içtimai hizmetler Allah'ın mahlukatına şefkat ve merhamet esası üzerine bina edilmiştir. Bu esaslara binaen halka yapılan bütün hizmetler umumi manasıyla hakka ibadet mahiyetindedir. Onun içindir ki İslam ticari ve iktisadi hayatı da hizmet ve diyarkanlık temelleri üzerinde inşa etmiştir. Ticari ve iktisadi hayat. İslam'da mülk Allah'ındır. Haksız menfaat, faiz, istismar, kara borsa, gabne fahiş, kandırmak suretiyle değerinin çok üstünde satış yapmak ve toplumun zararına olan satışlar yasaktır. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret edince vatandaşlık esaslarını ve hukukunu tayin ve tespit ettikten hemen sonra Medine çarşısını tanzim etmiştir. Nitekim Resulullah buğday satan bir adama rastlamış ve ona "Malını nasıl satıyorsun?" diye sormuştu. Adam da kendince anlatırken o esnada Resulullah Efendimiz'e "Elini onun buğdayın içine daldır." diye vahyedildi. Allah Resulü de elini daldırdı ve buğdayın ıslak olduğunu gördü. Bunun üzerine "İnsanların görmesi için ıslak olanı üst tarafına koysaydın ya, aldatan bizden değildir." buyurdu. Ebu Davud, Büyü, 50/3452, Ahmet, 2/242, Müslim, İman, 164. Yine Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. En temiz kazanç, şu vasıflara sahip olan ticaret erbabının kazancıdır. Konuştuklarında yalan söylemezler. Kendilerine itimat edildiğinde ihanet etmezler. Söz verdiklerinde sözlerinden dönmezler. Bir şey satın alırken o malı yermezler. Bir şey satarken onu aşırı bir şekilde övmezler. Borçları olduğunda geciktirmezler ve alacakları olduğunda zor durumda olan borçluyu sıkıştırmazlar. Beyhaki, Şuab, 4/221. Sahabeden Cerir bin Abdullah el-Beceli bir at satın almak istemişti. Beğendiği bir at için satıcı 500 dirhem fiyat teklif etti. Cerir, bu ata 600 dirhem verebileceğini, hatta 800 dirheme kadar fiyatı yükseltebileceğini ifade etti. Çünkü atın değeri yüksek olup satıcı bunun farkında değildi. Kendisine atı 500 dirheme alma mümkünken niçin 800 dirheme kadar fiyatı yükselttin diye soruldu. Cerir şu muhteşem cevabı verdi. Biz alışverişte hile yapmayacağımız hususunda Allah'ın Resulüne söz verdik. İbni Hazm, El-Muhalla, Mısır, 1389, 9, sayfa 454 ve devamı. Görüldüğü üzere, İslam iktisadi sistemi, ticaretin temelini doğruluk ve dürüstlükle fert ve cemiyete hizmet anlayışı üzerine kurmuştur. Gerçekten de İslam iktisadı, insanın problemini çözmekle işe başlar. Paylaşmak ve bilhassa ihtiyaç sahiplerine faydalı olmak şarttır, farzdır. Gerek kapitalist, gerekse sosyalist sistemlerin yapısında ise kalbi meziyetlere, vicdani faziletlere yer yoktur. Birinde mülk toplumundur, birinde ferdindir. Her ikisinde de çıkarcı ve sömürücü bir zihniyet hakimdir. Fertler bir çarkın dişlisi olarak telakki edilir. İslam ise her meselede olduğu gibi servet karşısında da kulu Allah'a karşı mesul addeder. Zira Allah Teala her şeyi insana emanet olarak vermiştir. Ayeti kerimede, nihayet o gün dünyada faydalandığınız nimetlerden muhakkak hesaba çekileceksiniz. Et-Tekasür 8 buyurulmaktadır. İşte servet bu hesap ve mesuliyet ölçüleri içerisinde elde edilmelidir. Hiçbir yanlış adımın doğru bir mazeret ve niyeti olamaz. Hele ben ileride daha çok hayır yapmak için kazanıyorum diyerek haram helal ölçülerini çiğnemek en hayırsız bir yöneliştir. Nefsin aldatmacasıdır. Çünkü İslam istediğin gibi kazan, istediğin gibi harca şeklinde bir anlayışı asla kabul etmez. Kapitalizmin temelini teşkil eden bırakınız yapsın, bırakınız geçsin mantığını da İslam kesin olarak reddeder. Mümin paranın mahkumu değil, hakimi olmalıdır. Bu da hakimler hakiminin emrine uymakla olur. Tembelliğe kaçmayan bir kanaatle olur. Yani israf ekonomisine yönelik ticaretten de sakınarak olur. Çünkü israf, konfor ve lüksün artması fertleri de toplumu da perişan etmektedir. Topluma bir bakın. Niceleri maddi bakımdan alabildiğine imkanlar elde etmiş fakat hala huzursuz. Kimisi cinnet geçiriyor, eskiye nazaran zenginlik ve refah seviyesi hayli arttı. Ancak buhranlar, ihtiraslar ve taşkınlıklar daha da fazlalaştı. Aile hayatları tarumar oldu. Boşanmalar arttı, yavrular perişan. Bir nesil aile sıcaklığından mahrum kaldığından saadeti sokaklarda arar hale geldi ve sokakların insafına itildi. Yani haram helal tanımayan bencil kapitalist sistem toplumumuza huzur getiremedi. Bu sebeple insanların maddeye ram olduğu günümüzde müminlerin her zamankinden daha ziyade yüksek bir ahlaki yapıya sahip olması, Allah korkusuyla hareket etmesi, bir gün ilahi mahkemede hesap vereceği şuuruyla kul hakkına son derece riayet etmesi ve mesuliyet hissi içinde bulunması zaruridir. Zira İslam gerek ferdi gerekse içtimai bakımdan hak ve adalet ölçülerini çok yüksek hassasiyetler etrafında tanzim etmiştir. Hak ve adalet. Adalet İslam'da o kadar ehemmiyetlidir ki her hususta ona riayet emredilmiştir. İnsanlar adaleti hakim kıldıklarında Allah'ın razı olduğu huzurlu ve ruhani bir kulluk hayatı yaşarlar. Adalet ortadan kalktığında ise dünya üzerinde hak, hukuk, insaf ve dengeden bahsetmek mümkün olmaz. Adalet devletleri ayakta tutan temel direktir. Öyle ki küfr ile payidar olunur fakat zulm ile olunmaz sözü bir darb-ı mesel haline gelmiştir. Bütün idarenin adalet ile kaim olduğunu ifade sadedinde de adalet mülkün temelidir denilmiştir. Cenab-ı Hak peygamberlerini de insanları Allah'tan uzaklaştıran menfaat ve haksızlık üzerine kurulu zulüm düzenlerine son vermek ve yeryüzünde hakkı ve adaleti hakim kılmak için göndermiştir. Ayet-i kerimelerde buyrulur. Allah Teala adaleti, ihsanı, akrabaya yardım etmeyi kesinlikle emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. En-Nahl 90. Allah size mutlaka emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve görür. En-Nisa 58. Mümin sadece hüküm verirken değil, ölçüp tartarken, şahitlik yaparken, hasılı her zaman ve her hususta adil olmalıdır. Öfkeliyken de, sakinken de adaletten ayrılmamalıdır. Bakınız Heysemi 1.90. Ayeti kerimelerde şöyle buyrulur. Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan kendiniz, ana babanız ve akrabanız aleyhinde bile olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. Haklarında şahitlik ettikleriniz, zengin olsunlar, fakir olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın. En-Nisa 135. Bir adam Resulullah Efendimizin önüne oturdu ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, benim kölelerim var, durmadan bana yalan söylüyor, ihanet ediyor ve baş kaldırıyorlar. Ben de onları azarlıyor ve dövüyorum. Onlar yüzünden benim durumum ne olacak? Allah Resulü şöyle buyurdu. Onların sana karşı yaptıkları hıyanet, isyan ve yalanlarla senin onlara verdiğin ceza hesaplanacak. Eğer senin verdiğin ceza onların suçuna eşit olursa, senin lehine ya da aleyhine bir şey yoktur. Eğer senin verdiğin ceza onların suçundan az ise, bu lehine fazilet olacaktır. Eğer verdiğin ceza onların suçunu aşarsa, o fazlalığı ödemek zorunda kalacaksın ki bu senden kısas yoluyla alınacaktır. Adam bir kenara çekilerek hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Allah Teala'nın biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan iş bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu adalet terazisine getiririz. Hesap gören olarak biz yeteriz. Kavli Celil'ini okumuyor musun? El-Enbiya 47. Adam bunun üzerine şöyle dedi. Vallahi ya Resulullah, hem kendim hem de onlar için birbirimizden ayrılmaktan daha hayırlı bir yol kalmadı. Şahit olunuz, onların hepsi de hürdür. Tirmizi, Tefsir 21/3165. Açıkça görüldüğü üzere köle de bir insan olduğundan İslami kaidelere göre sahibi ona yediğinden yedirmeli, giydiğinden giydirmeliydi. Ağır yük yüklememeliydi. Hele ki zulümde bulunmamalıydı. Nitekim İslam'ın getirdiği bu yüksek hak ve adalet duygusu sayesinde köle edinmek neredeyse köle olmak manasına geldi ve eskiden beri devam ede gelen kölelik müessesesi tedricen ve kendiliğinden ortadan kalktı. Bir kimse hak dostlarından birinin yanında zalim haccaca zulmü sebebiyle hakaret etmişti. Hak dostu ona şu dersi verdi. Ona hakarette o kadar ileri gitme. Zira Cenab-ı Hak malına ve canına kıydığı kimselerden dolayı haccaca ceza verecektir. Fakat iş bu kadarla kalmaz. Sonra Cenab-ı Hak haccacın hakkını alarak onun haysiyetine tecavüz edenlere de cezalarını verir. Yani bir kul zulme uğrar, sonra kendisine zulmedene o kadar hakaret eder ve kötü şeyler söyler ki zalimin günahı seviyesine çıkar. Hatta daha da ileri gittiği için zalimin ondan alacağı olur ve bu sebeple mazluma kısas yapılır. Babanzade Ahmet Naim, İslam Ahlakının Esasları, İstanbul 1963 sayfa 86. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Kim size saldırırsa siz de ona misilleme olacak kadar saldırın. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah müttakilerle beraberdir. El-Bakara 194. Eğer ceza verecekseniz size yapılan işkencenin misliyle ceza verin. Ama sabrederseniz elbette o sabredenler için daha hayırlıdır. En-Nahl 126. Yani İslam ceza hukukunda her şey ağırlığı ölçüsünde bir karşılık görür. Bir hakkı ve hukuku yerine getirirken ona intikam veya nefret duygusu karıştırarak haddi aşmanın bir başka haksızlık ve hukuksuzluk olduğu beyan edilmiştir. İrbaz bin Sariye anlatıyor. Resulullah ile Hayber Kalesi'ne inmiştik. Beraberinde ashabından başka kimseler de vardı. Hayber'in lideri inatçı ve kurnaz birisiydi. Allah Resulüne gelerek, "Ey Muhammed, merkeplerimizi kesmeye, meyvelerimizi yemeye, kadınlarımızı dövmeye sizin ne hakkınız var?" dedi. Resulullah Efendimiz gazaplanarak, "Ey İbni Af, atına bin ve şöyle nida et. Haberiniz olsun, cennet sadece müminlere helaldir, namaz kılmak üzere toplanın." dedi. Cemaat toplandı, Resulullah onlara namaz kıldırdı. Sonra da ayağa kalkıp şunları söyledi. Sizden biri koltuğuna kurulup Allah'ın Kur'an'ındakilerin haricinde haramlarının bulunmadığını mı zannediyor? Haberiniz olsun, vallahi ben nasihatte bulundum. Kur'an'da olmayan bazı şeyler emrettim, birçok şeyleri de yasakladım. Bunlar Kur'an'ın bir misli kadar, belki de daha fazladır. Allah Teala Hazretleri, ehli kitabın evlerine izinsiz girmenizi helal kılmamıştır. Kadınlarını dövmenizi, borçları olan cizyeyi verdikten sonra meyvelerini yemenizi de helal kılmamıştır. Ebu Davud, Haraç 31-33/3050. Hayber zaferinden sonra Peygamber Efendimiz Abdullah bin Revaha'yı cizyeleri tahsil etmek üzere oraya gönderirdi. Abdullah bin Revaha da alınması gereken hurma miktarını titizlikle hesap ederek bunu onlardan tahsil ederdi. Hayber arazisini işleyen Yahudiler, Abdullah bin Revaha'nın gösterdiği bu titizlik sebebiyle rahatsız oldular. Hatta bir ara kendi lehlerine müsamahalı davranması için rüşvet teklif ettiler. Kadınlarının süs eşyalarından onun için biraz mücevherat topladılar ve ''Bunlar senin, vergimizi hafiflet, taksim esnasında bizim lehimize davran ve bize göm suyum'' dediler. Abdullah bu harekete çok kızdı. Onlara ''Ey Yahudi topluluğu, vallahi birçok menfiliklerinizin sebebiyle Allah'ın mahlukatı içinde sizden daha fazla kızdığım başka bir varlık yok.'' Ancak bu kızgınlığım beni size zulmetmeye sevk etmez. Sizin bana teklif ettiğiniz rüşvete gelince o haramdır. Biz onu yemeyiz, dedi. Yahudiler Abdullah bin Revaha'yı takdir edip, işte bu adalet ve doğruluk sayesinde gökler ve yer nizam içinde ayakta durur, dediler. Muvatta Müsakat 2. İslam düşmanlarına karşı bile kılı kırk yararcasına bir adaleti emreden dinimiz ne yücedir. Müslüman kafire bile yapılsa zulümden mutlaka hesaba çekileceğini düşünerek daima adalet üzere hareket etmelidir. Böylesine yüce prensiplerle mümin gönülleri yoğuran İslam ahlakı ne güzel, ne mükemmel, ne muhteşem ve ne kadar gerekli, ne kadar hayati. Bilhassa İslam dışı ahlak anlayışlarının insanları zaafa uğrattığı ve toplumu tefessühe sürüklediği şu ahir zaman hengamında İslam ahlakının kıymetini daha iyi idrak etmek, bunun içinde layıkıyla bilmek ve yaşamak vazgeçilmez bir zarurettir.